Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Yüz Türk Edebiyatçısı.
Ahmet Mithat Efendi.
Çarşamba akşamını bir perşembe sabahına bağlayan gece, Ahdiye Hanım'ın kına gecesi oldu. Dışarıdan çalgı getirmek, hele çenge oynatmak gibi şeyler Dilşin Has Hanım'ın evine sığar mı? Çalgısız düğün de olmaz. Artık Dilşin Has'ın itirazlarına bakılmayarak bir kibar komşudan güzel bir piyano getirildi. Yine komşu hanımların utları, kemanları, yalnız birisinin mandolinası ve birkaçının tefleri saz takımını teşkil etti. Dilşin Has Hanım böyle bir sevinç gününde para sarf etmeyecek kadar fakir değil. Ahdiye'nin yetimliği, çocukluğu müddetinde ailenin eski geliri eksilmek şöyle dursun, Dilşin Has'ın iktisat ve tasarrufu dolayısıyla arttıkça artmış bile. Binaenaleyh, kına gecesi için uzaklardan davet edilmiş olan hanımlara yemek verildi. Geceye mahsus olacak meyve tepsileri pek mükellef ve mükemmel surette hazırlandı. Şerbetlere, şekerlemelere, pastalara, dondurmalara varıncaya kadar her şey düşünüldü. Yatsı namazlarını kılacak olanlar kıldıktan sonra da fasla başlandı.
Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını, verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza, çağdaşlarınca yazı makinesi adıyla anılan Ahmet Mithat Efendi'nin Bir Kına Gecesi adlı yazısıyla başladık.
Tanzimat döneminin halka yönelen ve en çok okunan yazarı Ahmet Mithat Efendi, İstanbul'da 1844 yılında dünyaya geldi. Annesi Nefise Hanım, babası ise Anadolu'dan gelip İstanbul'a yerleşmiş, bez ticaretiyle uğraşan Hacı Süleyman Ağa'dır. 5-6 yaşlarındayken babasının ölümü üzerine çocukluk yıllarını yoksulluk içinde geçirdi. Bir ara Mısır çarşısında bir aktar dükkanında çıraklık yaptı. Bir kaza müdürü olan ağabeyi, Kırım Savaşı sırasında İstanbul'da sıkıntı içinde kalan ailesini toplayıp Bidin'e götürünce, küçük Ahmet başladığı ilk öğrenimini Tophane'de Kumbaracı yokuşundaki Sıbyan Mektebi'nde bitirdi. 1861 yılında Mithat Paşa'nın Niş valiliği sırasında yine ağabeyle Niş'e giden 17 yaşındaki Ahmet, Niş rüştiyesine devam ederek buradan mezun oldu. Mithat Paşa'nın Tuna Valiliğine atanması üzerine gittiği Rusçuk'ta, vilayet mektubu kaleminde ilk memurluğuna başladı. Bu arada medreseye devam ederek Arapça ve Farsçasını ilerletti.
Çalışkanlığı ve yeteneğiyle dikkatini çektiği Mithat Paşa, ona kendi adını vererek Fransızca çalışmaya özendirdi ve yeni imkanlar sağladı. Yine Rusçuk'ta tanıdığı ve anılarında hem asker, hem şair, hem filozof olarak tanımladığı Muhacirin Komisyonu reisi Şakir Bey'in daha çok Fransızca kitapların bulunduğu zengin kütüphanesinden çok yararlandı. Önünde geniş, büyük bir dünyanın kapıları açılıyordu Ahmet Mithat'ın. Böylece Tuna Gazetesi'nde yazı hayatına başladı 1868'de.
Vali olarak Bağdat'a tayin edilen Mithat Paşa, Ahmet Mithat'ı da yanında götürdü. Bağdat'ta yayımlanan Zevra gazetesinin müdürü olan Ahmet Mithat'ın Batı kültürüne açılmasını sağladı ressam Osman Hamdi Bey. Ayrıca birçok dil bilen Şirazlı Bakırcan Muattar da onun üzerinde etkili oldu. Bağdat'ta ilk kitaplarını yazdı ve yayımladı.
Bağdat'a gelişinden 1,5 yıl sonra ağabeyinin ölmesi üzerine Ahmet Mithat Efendi'nin omuzlarına kalabalık ailesinin yükü çöktü. Artık kendini bütünüyle yazı ve yayın işlerine vermek üzere 1871 yılı baharında İstanbul'a döndü. Oturduğu evde kurduğu pedalla çalışan matbaada kendi kitaplarını basmaya başladı.
Ahmet Mithat bir yıl içerisinde matbaasını geliştirerek Beyoğlu'na taşındı. Duvardan Bir Sada adlı yazısı nedeniyle genç Osmanlılarla beraber vapura bindirilerek Rodos'a sürgüne gönderildi 1873 yılında. 3 yıl sürecek sürgünlüğü sırasında ders kitapları ve ilk romanlarını kaleme aldı ve yeğeninin adıyla yayınladı.
Türk basın tarihinin en uzun süre yayınlanan gazetelerinden Tercüman-ı Hakikat'i çıkarmaya başladı İstanbul'da Ahmet Mithat 1878'de. Bunu izleyen yıllarda ünü giderek yaygınlaşırken maddi durumu da düzeldi. 1889'da Stockholm'de toplanan 8. Şarkiyatçılar Kongresi'ne katıldı ve bu yolculukla ilgili izlenimlerini Avrupa'da Bir Cevelan adlı eserinde akıcı bir dille anlattı Ahmet Mithat Efendi.
Laponlara varıncaya kadar kaç nevi akvam sakinse bizdeki Yeniçeri resimleri gibi cümlesinin insan suretleri üzerine giydirilmiş acip ve garip kıyafetleri burada görülür. Stockholm şehrine gelen ecnebilerin asıl kemali rağbetle hatta defaatle temaşasına can attıkları müze bu müzedir. Ben 2 defa temaşa eyledim, ikisinde de böyle bir müzenin İstanbulca vücuda getirilmesi hülyasına düştüm. Düşünülsün ki tarihimize ait kıyafetler, silahlar ve çadırdan heybeye varıncaya kadar levazım-ı seferiye vesaire ne kadar mütenevvi, ne güzel şeylerdir. Nazarı dikkat önüne getirilsin ki hudud-ı İran'dan bilad-ı Berberiye'ye ve Yemen çöllerinden Almanya içlerine kadar ne vasi bir ülke içinde nasıl birbirine benzemez Milal-ü Akvam-ı Osmanlılık dairesi dahiline almışız. Hali hazırımız bile kavmiyet ve bunlara ait eşya ve edevat ve kıyafet ve usul-i muaşeret cihetleriyle ne Stockholm'daki müzeye ve ne de sair yerlerde yapılmış olan bu yoldaki müessesata kıyas bile kabul edememek derecesinde mükemmel bir müzeyi bizde vücuda getirmeye kâfidir.
Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve 5. Murat'ın tahta çıkması üzerine 38 ay süren sürgünden sonra bağışlanarak İstanbul'a dönenler arasında Ahmet Mithat Efendi de vardı. Bıraktığı yerden yeniden işine başlayan yazarımız, Menfa adlı eserinde başından geçenleri tatlı tatlı anlatır.
En ziyade belimi büken şey parasızlık olduğundan, buna bir çare bulmak üzere olanca gayret ve cesaretimi toplayıp düşünmeye başladım. Dostlardan biri geldi. Bana tapu doldurmayı tavsiye eyledi. 200 varakadan ibaret bir cilde 50 kuruş ücreti tahrir veriyorlar. Hemen kalkıp, Defteri Hakani dairesine gittim. Bir cilt koçan ile evrak matbuasını alıp geldim. Yazmaya başladım. İş bu, 1. cilt 2 günde doldurulabildi. Hesap yevmiyem bir mecidiyeye geldiğini görünce nasıl sevinebileceğimi dahi şaşırdım. Bence ömrüm içinde bir hakkın kazanmış olduğum para buydu.
Ahmet Mithat Efendi 2. meşrutiyetten sonra emekli olarak bir süre Darülfünun'da, Darül Muallimat'ta tarih ve felsefe dersleri okuttu. Kendi isteğiyle hizmet ettiği Darüşşafaka'da nöbetçi olduğu 28 Aralık 1912 gecesi öldü.
19. yüzyılda Osmanlı aydınlarında oldukça yaygın olan Batı hayranlığına Ahmet Mithat farklı bir biçimde yaklaşır. O yazdığı bütün eserlerinde Doğu ve Batı uygarlıklarını karşılaştırarak bir eleştiri safhasından geçirir. Buradan yola çıkarak bütün çalışmalarında ilgi ve merak duyduğu konuları okuyucuya aşılamaya, aktarmaya çalışır. Uzun hikayelerini, romanlarını, bilgi verici bazı kitaplarını diziler halinde yayımlayan Ahmet Mithat, Osmanlı basın hayatında okuyucuda izleme fikri uyandırarak okumaya karşı ilgilerini canlı tutmaya ve artırmaya çalıştı ömrü boyunca.
Ahmet Mithat Efendi, dönemine göre kolay anlaşılır bir şekilde yazmaya özen gösterdi. Jale Parla, Don Kişot'tan Bugüne Roman adlı kitabında, Ahmet Mithat'ın dönemi içinde yenilikçiliğiyle Türk edebiyatında romanın kurucusu olduğunu söyler.
Hikayeden romana, Monte Cristo'dan esinlenerek 1873'te yazdığı Hasan Mellah'la geçti. Aynı türün başka örnekleri olan Hüseyin Fellah, Yeryüzünde Bir Melek ve Süleyman Musuli Olağanüstü Kişiler, Olaylar ve İnanılmaz Tesadüfler üzerine kurulmuştur. Acayip-i Alem ve Amerika Doktorları gibi Fenni adını verdiği romanları Jules Verne'in etkisini taşır. Şimdi Acayip-i Alem'den kısa bir bölüm sunuyoruz sizlere.
Supi hiç sözünü kesmeyerek eliyle bir levhayı işaret eyledi ki onun üzerine nice bin böcek kuruları iğneler üzerine saplanmıştılar. Onu göstererek dedi ki, şu böceklerden en adisini alınız. Mesela şu kunduz böceği ki, çocukken elbette siz dahi ayağına iplik takarak bir hayli uçurmuş ve böcek uçar ve siz koşarken, elbette birkaç defa ayağınıza taş topaç ilişerek düşüp burnunuzu dahi kanatmışsınızdır. İşte o böceğe elinizde şöyle bir nazarı ibretle bakınız. Bu bir böcek üzerinde icrası lazım gelen tetkikatı icrası edip bitirmeye acaba ömrü beşer kifayet eder mi? O elvan nedir? O letafet nereden geliyor? Bir de böceği şu hurdebiğinin altına koyunuz da heyeti umumiyesine haricen temaşa ile rengine, letafetine hayran kaldığınız tüylerini birer birer temaşa ediniz. Bakınız her bir tüyü bir tavus tüyüne ne kadar faiktir. Aman ya Rab, yine meraklarımı tahrik ettiniz.
Diplomalı kızda kadın erkek eşitsizliğini, karnavalda kölelik kurumunu, esarette toplumda değişmesini istediği düşünüş ve yaşayış biçimlerini ve şimdi bir bölüm dinleteceğimiz Felatun Bey ile Rakım Efendi'de ise alafrangalık özentisi içindeki Felatun Bey'in günlük hayatını nasıl geçirdiğini anlatır.
Bu esnada Felatun Bey, büyücek kalemlerinden birisinde memurdu. Nesine lazım? Ayda la akal 20.000 kuruş irade olan bir babanın bir tek oğlu olup, kendisi ise muhakematı feylesofhanesini gerçekten Eflatunlardan daha dakik bulmakla, Adem'de 20.000 kuruş irade olan adamın başka hiçbir şeye ihtiyacı kalmayacağına hükmetmiş ve kendisini beğenmiş olduğundan, cuma günü mutlaka bir seyir mahalline gidip, cumartesi ise dünkü yorgunluğu çıkarır veya pazar günü seyir mahalleri daha alafranga olduğundan gitmemezlik edemez. Pazarın yorgunluğunu dahi pazartesi çıkarır. Salı günü kaleme gitmeye hazırlanırsa da havayı muvafik görünce Beyoğlu'nun bazı ziyaret mahallerini, baba dostlarını, ahbabı vesaireyi ziyaret arzusu o günü dahi tatil ettirir.
Kaleme aldığı oyunlarından Eyvah'ta aile içi ilişkileri, açık başlaysa kuşaklar arası çatışmayı işler Ahmet Mithat Efendi.
Ahmet Mithat'ın edebiyat dışı çalışmalarının örnekleri arasında 93 Harbi'ne ilişkin belgeleri sıraladığı Zübdetül Hakayık, ruh bilim üzerine konuşmaları aktaran İlhamat ve Tagligat, uykunun ve rüyaların açıklanması üzerine yazdığı Nevm ve Halat-ı Nevm'de sayılabilir. Düğümlerin Çözümü adlı eserinde servet, değer, fayda, sermaye gibi konuları işledi. Üssi İnkılab'ın birinci cildinde Kırım Savaşı'ndan Abdülhamit'in tahta çıkışına kadar geçen süredeki olaylar, ikinci ciltte ise bir sonraki yılın olayları yer alır.
Yazarımız kendi hikaye ve romanlarında orta oyunu, Karagöz ve özellikle de Meddah hikayelerinin anlatım tarzından roman ve hikayelerinde yararlanmıştır. Romanlarındaki tiplerin bir bölümü yaşlı alafranga kişilerdir. Batı kültürü almadıkları halde sırf modaya uymak için giyimlerinde, konuşmalarında ve yaşama biçimlerinde alafrangalığa özenmişlerdir.
Okumayı biraz sökebilmiş geniş bir halk tabakasına yönelen Ahmet Mithat Efendi'nin telif ve çeviri olarak basılmış eserlerinin sayısı 250 kadardır. Roman, hikaye ve tiyatro gibi edebi eserlerinin dışında Hace-i Evvel, Medrese-i Süleymaniye gibi ders kitapları, Kainat, Mufassal gibi tarih ve coğrafya külliyatı, Abdülaziz döneminin bir tür siyasal eleştirisi olan Üssi İnkılap, Hristiyanlığa karşı İslam'ın savunması niteliğindeki Müdafaa, İstibşar, Beşair, Batı felsefesinin Türk toplumu için yıkıcı taraflarını ele alıp eleştirdiği, Schopenhauer'ın Hikmet-i Cedidesi, Voltaire, Beşir Fuat, Avrupa gezisinden elde ettiği gözlem ve izlenimlerini içeren Avrupa'da Bir Cevelan, gençlik ve sürgün yıllarına ait bir otobiyografi olan Menfaıyla Sağlık, Aile, Eğitim, Kadın, Moda, Güzellik, Ekonomi, Askerlik, Görgü Kuralları, Psikoloji gibi değişik konularda çok sayıda eseri bulunmaktadır.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın onun kitaplarıyla çalışan insanın hayatına dinlenme saati denen şey girdi. Okumaya ayrılan saat. Bütün eseriyle bir halk okuma odası oldu diyerek değerlendirdiği Ahmet Mithat Efendi'nin Şirket-i Hayriye Vapuru'nda başlıklı bir yazısıyla bitiriyoruz programımızı. Maluma, bu muharriri aciz Beykozlu'dur. Yaz kış, akşam sabah Beykoz'dan İstanbul'a gelir gider. Allah eksik etmesin kaptanlardan, mevki memurlarından pek çoğu dostumuzdur. Hele yolcular miyanında dostlarımız hakikaten çoktur. Bu zatlar Beykoz'la köprü arasındaki bir saat bir çeyrek zamanı bize boş imrar ettirmemek için lütfen küçük kabineyi tahliye ederek bize pek büyük bir eseri inayet gösterirler. Çünkü biz oracağa sokulup esnai seyahatte dünyanın yazısını yazarız. Şu halden dolayı Şirket-i Hayriye'den müteşekkir kalmazsak nankörlüğümüze hamlolunmaz mı?
Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler dileriz. Esen kalın.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.